Aşk sadece fiziksel bir çekim midir? Beyindeki bazı kimyasal reaksiyonlardan da ibarettir. Aşık olduğumuzu anlayabilir miyiz? Görücü usuldeki evlilik tersine bir evrime mi yol açar? İnsan bir noktadan sonra birlikte olmak zorunda olduğu kişiye aşık olabilir mi? İki veya daha fazla kişiye aynı anda aşık olabilir miyiz? Normalde aşık olduğumuz birine farklı şartlarda da aşık olur muyduk? En yakın arkadaşlarımıza aşık oluyoruz. Bu nasıl bir fenomen? Burada neler oluyor? Hayatın anlamı aşk mıdır?
Merhaba.
Gerçek aşkı arayanlara disclaimer ile başlayalım mı buna?
Evet, benim aşk ve ile alakalı konularla ilgili sunumlarımın hepsi böyle dolar taşar. Herkes taktik almaya gelir. Ama bu öyle taktiklik mevzu değil. Sanıyorum burada da konuşunca biraz çıkacak ortaya. Disclaimer şu ki, aşk öyle bizim boyumuzu aşan bir şey. Benden tam bir tarif ya da yöntem bekliyorsanız yok öyle bir şey. Baştan uyarayım.
Evet, o başka yerde arkadaşlar. Hocam, konumuz aşk. O zaman bir tanımla başlamak zorunda hissediyorum. Aşkı tanımlayabilir miyiz sizce? Aşk diye bir şey var mıdır?
Vallahi belki de tanımlaması en zor hikaye. Şundan dolayı, şimdi İngilizcesi love olarak geçiyor mesela. Ama İngilizce konuşan bir kültürdeki love ile bizim burada kullandığımız aşk hemen hemen alakasız kavramlar. Aşk sözcüğü bizde iki tane kökenden geliyor gibi gözüküyor Arapçada. Biri ışıkla aynı kök, öbürü sarmaşıkla aynı kök. Bir insanı böyle aydınlatan, lamba gibi yakan falan, alevler içerisinde bırakan bir hissiyat. Öbürü de sarıp sarmalayan, kendisi dışında bir şey yapmana izin vermeyen, seni kuşatan bir duygulanım anlamında. Ve herhangi bir şeye karşı hissedilebilen yüksek bir cazibe hissi diye tanımlanabilir bizdeki. Ama İngilizce'de love dediğin zaman, mesela bizim bilimsel araştırmalarda bir büyük bir sorun çıkarıyor. Biz mesela aşkla ilgili araştırmaları araştıralım dedik mi, love'la ilgili araştırmalara okumak zorunda kalıyoruz. Kadınla erkek arasındaki ya da anne ile çocuk arasındaki ya da bir şekilde birbirlerine cinsel olarak çekici gelen insanlar arasındaki çoğunlukla üreme amaçlı cazibe olgusuna love diyoruz aslında ve maalesef günlük yaşamda bizdeki o kocaman aşk kelimesi de buraya indirilmiş vaziyette. Ne zaman aşktan ağız açsak biz bir kadın erkek ilişkisi falan böyle bir romantik ilişki konuşacakmışız gibi geliyor. Aşk insanın diğer canlılardan ayrılan çok önemli bir sürücü gücünün adıdır. Herhangi bir şeye kitlenip ömrümüzün önemli bir kısmını ve enerjimizin büyük kısmını ona yatırmamızı sağlayan, zihnimizi oraya yönlendirmemizi mümkün kılan bir itici duygulanımlar bütününün adıdır aslında aşk. Bu herhangi bir nesneye karşı da olabilir, bir kişiye karşı da olabilir, bir kavrama, bir inanca karşı da olabilir, her şeye karşı olabilir ve bizi aslında rayda tutan, kendimizden büyük bir şeyler yapabilmemizi sağlayan duygunun adıdır bizde aşk. O yüzden sadece böyle bir kadın erkek meselesine indirmek çok kolay değil. Ona zaten bizim kültürde biliyorsun mecazi aşk derler. İşin yani bir örneği sadece. Esas olan daha büyük bir şeydir. Daha hani böyle kozmik falan bir şeyden bahsedilir. O yüzden ben biraz rayda kalmaya çalışacağım burada. Hani azıcık daha dünyevi aşkları belki konuşacağız.
Anladım hocam. Ben de aynen kolaylaştırmak için anlayışı o iki farklı aşk türünü ayıracağım. Çünkü benim de mesela inandığım şey aşk tamamen beyindeki biyokimyasal reaksiyonlardan ibaret olan. Yine kadın erkek arasında zuhur eden bir şey. Ama bu demek olmuyor ki ben de hani böyle bir şiir okuyunca duygulanmıyorum, hödüğün tekiyim demek olmuyor. Gerçekten iki farklı, İngilizce'deki anlamıyla ve Türkçe'deki anlamıyla çok farklı şeyler. Peki hocam, ben biraz daha insani tarafından sormaya başlayacağım. Daha çok yani insanlar arasındaki kısmından. Aşk sadece fiziksel bir çekim midir? Beyindeki bazı kimyasal reaksiyonlardan mı ibarettir?
Şimdi iki şehir arasında seyahat eden bir otomobilin bu seyahati yapmasının mekanizmasını incelediğinde motorun ısınması, benzinin yakılması, pistonların çalışması hepsi bu seyahatin bir parçasıdır. Ama arabayı Ankara'dan İstanbul'a götüren şey pistonların hareketidir, benzinin borulardaki hareketidir falan demek aşikar ki eksik bir açıklama olur. Bunların hepsi yolculuğun bir parçası olmakla beraber ana nedeni değildir. Ana neden orada muhtemelen işte şoför kimse onun kafasındaki niyettir. O hikayenin bütününü bilmek lazım onun niye öyle olduğunu anlamak için. Beyindeki kimyasallar, biyokimyasal süreçler, nöronlar, sinapslar da böyledir. Mekanizmanın bir parçasıdır. Biz genellikle işte mutluluk dopamin hormonuyla ilgilidir diye öğrenirsek şöyle bir sonuca varabiliriz. O zaman dışarıdan dopamin alayım, aha süper olayım falan gibi. İşte bunu yapıyoruz, işte süper olmuyoruz. Mesela bizde bağımlılık oluşturan malzemeler, alkoller, uyuşturucular, şunlar bunlar. Beyindeki dopamini arttırıyor ama neticede bizi mutlu etmiyor. Demek ki olay kimyasal bir şey değil, başka bir hikaye, daha büyük bir hikayeyle ilgili. aşk durumunda, aşk hissettiğimiz zamanlarda beyinde bazı spesifik kimyasalların miktarı değişiyor. Ama deminki örneğe bağlı olarak bunlar sebep değil, sonuç aslında. Ve o sonucu neyin yarattığını bilmek bizim için daha önemli. Bilişsel ve duygusal bir üst düzey olaydan bahsediyoruz biz aşk dediğimizde. Bunun bir etkisi mesela dopamin gibi, adrenalin gibi, feniletilamin gibi, işte noradrenalin gibi kimyasalların beyinde artması. Tek tek etkileri önemli değil. Bütüncül etkileri nasıl? Mesela zihni aşırı uyanık hale getiriyor. Devamlı aşık olunan kişiyi ya da şeyi düşünmek zorunda bırakıyor. Çünkü ilginç bir kombinasyon var mesela kimyasallar arasında. Serotonin normalde kendimizi iyi hissettiğimizde yükselen bir maddedir. Aşık olunca serotonin çok düşer. Hatta depresyon düzeylerinin altına düşer. Bunun da çok makul ve güzel bir sebebi vardır aslında. Sen aşık olduğunda aşık olduğun kişiyi her düşünmediğin zaman, yani aklından o çıktığında, düşük serotonin nedeniyle böyle bir depresif bir halde olursun. Aynı depresyona benzer bir hal. Ne zaman onu düşünürsen diğer dopaminlerle bilmem nelerle beraber bir haz hali gelir, bir neşe ve neşve hali gelir ve sürekli onu düşünmediğin zaman depresif, onu düşündüğünde neşeli bir halin olduğu için beyinde bir kısır döngü başlar, onu düşünmeden duramazsın. Obsesif kompulsif bozukluğa çok benzer bu ve aşk durumu aslında bir nevi obsesif kompulsif bozukluktur. Devamlı onu düşünmeye zorlar seni ve düşünmediğin zaman kendini iyi hissetmemeni sağlar. Şimdi bu kombinasyon takıntılı bir şekilde o kişiyi ya da o şeyi kafana takmana neden olduğu için de günlük bütün davranışlarını ona göre düzenler. Gece yarısı ne yapıyor acaba, WhatsApp'tan mesaj atıyor. Bir işte dükkanın önünden geçerken, ay sevgilim bunu çok sever, onu alayım falan gibi. Takıntılı davranışların günlük hayatta yansımaları olur ve de bu senin o hasrete vuslatla kavuşmayla sonuçlandırabilmeni kolaylaştırır. Dolayısıyla bu beyin mekanizmalarının tamamı kafayı oraya kilitliyor ve seni bir şekilde onun peşinde dolaştırıyor aslında. Bütün kimyasalların da
hikayesi. Ne zamana kadar devam eder hocam peki? Yani aşkın süresi var mıdır?
İki insan arasındaki şiddetli cazibeden bahsediyorsak, o cici mayları falan dediğimiz durum, 20 ila 24 aya kadar süresi var gibi gözüküyor. 20 ila 24 ayda maksimum bu arada. İnsanın hissettiği o onun için ölürüm falan durumu yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Niye 24 ay gibi bir süre var diye düşünecek olursak da, sevimsiz ama biyolojik açıklama, tek açıklama. O çekimden kaynaklı olarak bir yavru meydana gelirse, bu bebeğin ele gelir, kendini yaşatabilir bir düzeye gelmesi yaklaşık 2 sene sürüyor. Dolayısıyla o süre içerisinde babanın etrafta bulunması iyi bir şey. İşte annenin babaya belli bir bağlılık ya da fedakarlık hissetmesi iyi bir şey. Dolayısıyla biraz bunu korumak için evrimleşmiş gibi gözüküyor. Zaten bütün mevzu bebekle ilgili, kadın erkek falan konuşuyorsak esas konu bebektir yani. Bütün olay bebeğe göre ayarlanmıştır.
O zaman evlilik aşkı öldürüyor.
Bu anlamdaki aşkı, ilk tutkulu duygulanımları tabii ki değiştiriyor. Çünkü bunun belli bir son kullanım tarihi var. Şimdi genç kızlarımız özellikle 60 yaşlarına geldiklerinde her gün kendisine sürpriz yapan, bilmem ne yapan bir koca hasretiyle evlilik arıyorlar genellikle. Yazık, Sean Connery için hep bunu anlatırlar. 70'li yaşlarında bile karısının böyle işte yastığının altına not saklarmış, oraya sürpriz koyarmış. Herkes ay ne güzel, hepsi böyle olsa. Tam olabilir yani, teorik olarak mümkün. Fakat böyle bir heyecanı sürekli olarak sürdürmek çok sağlıklı olmayabilir. Çünkü uzun süreli birlikteliklere baktığınızda bundan başka bir hikaye görüyorsunuz. Yani insan türünde var bir tek böyle işte 70-80 sene yaşıyorsun ve bunun büyük çoğunluğunu bir insanla birebir birlikte geçiriyorsun. Böyle uzun süreli bir tek eşlik mesela başka bir organizmada görmediğimiz bir şey pek fazla. Nasıl olduğuna baktığında ise çok basit bir mekanizma görüyorsun. İlk başlardaki o tutkulu ateşli şeyler, onlarda da 20-30 ay sürüyor. Lay lay lom. Ama ondan sonra mesela diyelim 40 sene evli insanları beyin görüntüleme cihazına sokup birbirlerini düşünmelerini istediğinde yeni aşıklardan çok farklı bir şey oluyor beyinlerinde. Yeni aşık düşündüğünde duygusal bölgeleri yanıyor. Amigdalası, hipokampusu, limbik sistemi parıl parıl parlıyor. Çünkü orada bir arzu var, bir istek var, onunla beraber olayım falan. Ama 40 sene falan beraberlerse birbirlerini düşündüklerinde beynin kabuk bölgesi dediğimiz bölge aktif oluyor. Kabuk bölgesi ne demek? Korteks bölgesi. Yüksek bilişsel işlevlerle, algılarla, bellekle alakalı bir kısım. Yani sözün özü, beyinde gördüğümüz hikaye bize şunu söylüyor. Bu insanlar artık ortak bir hikayenin paydaşları olarak bir yaşam yaratmışlar. Ve o yaşamın içerisinde birlikte yürümek şeklinde bir ana konu var. Ve o ana konunun etrafında her şey örgütleniyor. Ama bu hikayeye nasıl ulaşıyorsun? O işte tutkulu aşk maşk hikayesinden sonra beraber bir yol yürümenin getirdiği bir ortak bakış açısı, saygı, sevgi, hürmet, bilmem ne gibi insani özellikler. Bunların hepsi pakette varsa, hele bir de dışsal zorlayıcı unsurlar, mesela yokluk, işte savaş, eziyet falan gibi birleştirici faktörler de varsa, bu hikaye çok uzun bir süre devam edebiliyor. Aşk aslında gerçekse ölmüyor, dönüşüyor. Yani bir tırtılın kelebek olması gibi. Ama sadece bir cinsel tutkudan ibaretse o biter. Yani onu söyleyeyim.
Peki biraz aşık olma anına odaklanalım. Biz aşık olduğumuz anda beynimizde özellikleri neler oluyor?
Of of. Şimdi de erkekte ve kadında farklı genelde. Çünkü kadınların bütün biyolojik alemde erkeği seçme görevi vardır. Çünkü kadın hamileliğe çok uzun bir süre yatırım yapacağı için bebek bakımına iyi genleri seçmelidir. Dolayısıyla seçici kadındır, beyni farklı çalışır. Erkek ise rekabet içerisinde genlerini bir sonraki nesle aktarmak üzere üstün gelmek için marifet göstermekte kurgulanmıştır. Hatta işte dünya tarihinde birçok böyle enteresan işi yapan işte besteciler, kaşifler, bilim insanları gibi kişilerin çoğunun erkek olarak bilinmesinin sebebi bu. Onlar kendilerini çok kolay ortaya atıp marifet göstermeye bayılıyorlar. Kadınlar öyle çok marifet gösterme güdüsüyle gelmiyorlar dünyaya. Onlar daha çok izleyip seçmekle alakalı. Şimdi böyle baktığında beyin işleyiş mekanizmaları da farklı ama şu ilk görüşte aşk hikayesi var ya, hani filmlerde falan böyle bayılırız. O adam kızı görür, ışıklar çakar falan. Şimdi o durumda garip bir şey oluyor. Eğer kişi arayıştaysa, yani öyle bir işte eş arıyorsa ve kriterlerine uygun birisine rastlarsa, duygusal durumu da müsaitse, bir anda korteksin, yani beyin kabuğunun kapandığını ve limbik sistemin coştuğunu görebiliyoruz. Limbik sistemin coşması şunu yapıyor: ne pahasına olursa olsun bu hedefe ulaşacağız abi. Bırak şimdi ayıbıdır, günahıdır, toplumsal kurallarıdır, ben yapamamdır, at bir kenara. Başta bir marifet sergilemeye. Erkek beyninde özellikle sistem böyle çalışıyor. Kadın beyninde olan ise o da ilk görüşte mesela çarpılıyor. Fakat kadın beyninde bir tık farklı bir şey var. Amigdala dediğimiz stres bölgesi aktif oluyor. Çünkü eğer standart bir kadın erkek ilişkisinden bahsediyorsak, erkek testosteronlu bir varlık ve tanımadığınız bir erkeğin size zarar verebilme potansiyeli var. Testosteron saldırgan yapar çünkü. Hele ki cinsel çekim esnasında erkeğin saldırganlığı 30 kat kadar artıyor. Yani bu maalesef gorillerde de böyle, bizde de böyle. Bu muhtemelen evrimsel bir garanti mekanizmasıyla kadın beyninde bir de stres unsuru devreye girer. Beğenir ama falan. Tam bu sırada eğer bir iletişim olursa bir şekilde, özellikle erkeği sevimli gösterecek. Mesela Türk filmlerinde çok vardır ya, erkek birine yardım ederken görülür, Filiz Akın iptal olur falan. Ya da işte erkek bir sakarlık yapar, merhamete matuf bir duruma düşer. Kadın hemen onu böyle bir kolları arasına alır falan gibi. Bir hikaye gerçekleşirse, oksitosin dediğimiz hormon salgılanırsa kadının beyninde, güven ortamı oluşur. Amigdala sakinleşir ve tamam, bu o kadar da tuhaf değilmiş, ben artık bununla biraz daha yakın ilişki kurabilirim modu oluşur. Dolayısıyla erkeğin bütün o tuhaf tuhaf hareketleri, mesela işte en yaygın görülen sürekli espri yapma. Yani mesela bir kadınla beraber, beğendiği bir kadınla beraberse bir erkek, çoğunlukla espri muslukları açılır, hiç çenesi durmaz. Çünkü espri yapmak zeka göstergesidir. İnsanda en önemli seçilim unsuru da zekadır. Kadın da eğer bir erkeğin esprilerine çok gülüyorsa, bu şu demektir: seni beğendim, benim üzerimde çalışmaya devam edebilirsin gibi bir sinyal anlamına gelir. Bu tip böyle sinyalleşmelerle eğer bağlantı sağlanırsa, erkek gittikçe aklını kaybeder ve kadın da yavaş yavaş dizginleri bırakmaya başlar ve bir süre sonra işler yolunda giderse bu bir birlikteliğe doğru dönüşür. Ve bu birliktelik sırasında mesela amigdalanın aşırı aktive olması erkekte cesaret gösterebilmesini sağlar, adrenalin hormonu da desteğiyle. İşte o daha önce yapmayacağı gidip teklif edeceğim abi falan, pazartesi günü gidip teklif edeceğim gibi şeyler var ya, mesela onlar yani normalde evde otururken yapmazsın ama adrenalin gazı verdi mi yaparsın. Böyle hormon kokteylleri işte orada bizim için kolaylaştırıcı etki yapıyor ve işler yoluna girdiğinde de amaç hasıl olana kadar bu dürtü ve şey devam ediyor. Ama insanlarda bence en önemli aklımızda tutmamız gereken şey şu: giriş kapısı görsel. Yani biz önce görsel imajdan çok etkileniyoruz. Güzel, çekici, alımlı, yapılı falan. Ama hemen arkasından, özellikle kadınlar için daha da belirleyici, kültürel ve bilişsel kodlar eş derecede önemli oluyor. Kadınlardan çok duyarsınız. Ya sırım gibi çocuk da ağzını bir açtı, aman yarabbim dedim, bu ne falan. Böyle bir bilişsel durumu hoşuna gitmezse, zeka düzeyi, toplum içerisindeki kabullenilebilirlik düzeyi işe yaramazsa mesela fiziğiniz ne olursa olsun bir kenara itiliveriyorsunuz. Benim mesela piyasada iş yapıyor olabilmemin en önemli sebeplerinden biri olduğunu düşünüyorum. Hani bir Kıvanç Tatlıtuğ görüntüsü yok ama yani üniversitede falan kızlardan hayranlarım çoktu. Çeniniz çalışıyorsa şansınız yüksek, kafanız çalışıyorsa şansınız yüksek. Çünkü insanı hayatta tutan en önemli özellikler kas gücü değil, bilişsel özelliklerdir. İnsan seçiliminde de bu çok çok önemli. Ama tabii yine diğer hayvanlarda olan aynı mekanizma bizde de çalışıyor. Bunu unutmamak lazım. O ilk zamanlar kendimizi çok kaybetmemek lazım. Azıcık kontrollü gitmekte fayda var. Sonra sonucu ağır olabiliyor.
Bir de feromonlar konusu var. Orada neler oluyor?
Evet, hem de nasıl. Şimdi normalde tabii onların artık etkilerini çok göremez olduk. Çünkü hem kozmetikler hem diğer kabullerimiz, mesela fiziksel olarak bize bindirilen standartlar gereği. Mesela şu anda erkekler üremesi mümkün olmayan kadınları beğeniyorlar çoğu zaman. Yani insan açısından en az üretken beden yapısı bize çekici geliyor. Sıfır beden modeller falan var ya, onlar yani tabiatta atalarımızda kadınlar öyle olsaydı biz muhtemelen bugünleri göremezdik yani. Osmanlı döneminde yapılan tablolardaki falan kadın ölçüleri çok daha farklı biliyorsunuz. Bu öğrenilmiş bir güzellik algısının her şeyi etkilediğini gösteriyor ve bu bütün biyolojik ihtiyaçlarımızın da üzerinde bir etkisi olduğunu gösteriyor bizde. Feromon meselesi de her ne kadar örtükte olsa bize etki eden bir şey. Mesela işte niye öpüşürüz? Bu romantik öpüşme mesela tuhaf bir şey. Mesela çocukken falan yapardık. Sonra baktık ilginç bir şeymiş. Ne oluyor orada? Feromon dediğimiz kokusuz koku hormonları diye tanımlayabileceğimiz şeyler bedenler arası iletişim kuran kimyasallardır. Ve bir hayvanda, bir bireyde bu salgılandığı zaman diğer birey, mesela annesi, yavrusunun sağlık durumunu da ya da bir erkek ya da dişi karşıdakinin çiftleşmeyle ilgili yaklaşımı da o kimyasallardan hissedebilir. Bizde de muhtemelen aynı kimyasallar salınıyor. Hala mekanizması nereden nasıl salgılandığı kesin olmamakla beraber en çok burun kenarlarından, boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerinden salgılandığını biliyoruz. Ve mesela öpüşme sırasında insanlar aslında karşıdaki kişileri kimyasal olarak muayene ederler. Birincisi, yani mesela bir bebeği öperken bile nasıl öptüğümüze dikkat edin. Hani şu bebek olsun mesela. Şöyle öpüyoruz, bir hareketi var önce. Bir kokluyoruz, sonra da dudağımızla ona temas ediyoruz. Dudaklar çok hassas yerlerdir. Fiziksel muayene için bulunmaz duyargalardır. Ve mesela bebeğin vücut ısısını ya da karşıdaki kişinin vücut ısısını falan en hızlı hissedebileceğiniz yerdir. Burun muhtemelen feromonları aldığımız yer ve özellikle işte öpüşme sırasında onun deriye, işte ağız burun gibi kıvrımlarına yakın durarak, işte sarılma esnasında vücut kokularını alarak bu analizi yapıyoruz. Bir de tükürük ve kimyasal analizle ağız içi bakteri ve hormonların analizi de yapılıyor gibi gözüküyor. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Fiziksel olarak karşılıklı bir uyum var mı yok mu bunu tespit ediyoruz. Burada erkekler hiç heveslenmesin, kadınlar bu işte süper. Yapılan deneyler şunu gösteriyor. Kadınlar sırf erkeğin ter kokusuna bakarak kendisine en uzak akraba olan ve en sağlıklı çocuğu potansiyel olarak üretebileceği kişileri bilinçsiz olarak seçebiliyor. Seçmek derken beğeniyor. Yani birinin böyle kokusu diyor, bu çocuk güzel kokuyor falan. O ne demek? Bu çocukla üreyebilirim. Çünkü uzak akraba genlerinin farklı olmasını getirdiği için yavruda çekinik genetik hastalıkların görünme olasılığını azaltır. Müthiş bir evrimsel mekanizmadır ve hala çalışır. Bir insanın kokusu size kötü geliyorsa anlayın ki genleriniz yakın. Yani bir şekilde onunla yakın akraba sayılırsınız. Zira bu biyolojik olarak ensesti de engelleyen önemli bir mekanizmadır. Anne, baba ve çocuklar arasında mesela yakın akrabalar arasında cinsel çekim olmaması bu hormonal yakınlıktan kaynaklanır, genetik yapının yakınlığından. Ama kadınlar bir şekilde bunu acayip tespit edebiliyorlar. Erkekler de biraz algılıyor da işte onlarınki çok araya gidiyor. Yani bizim gürültü çok fazla çünkü o sinyallere dikkat vermemiz zor. Ama feromonlar oldukça etkili. Sıklıkla genç arkadaşlara söylüyorum. Gece yatağa girdiğiniz kişiyle sabah birlikte uyandığınız kişi aynı kişi olsun. Yani çok fazla böyle kendinizi bulamayın kozmetiklere, makyajlara. Çünkü çıplak halinizle eğer hani feromon uyumsuzluğu varsa onu baştan bilmekte fayda var. Sonra hayal kırıklığı olmasın.
Tabii. Evlenmeden önce de bir öpüşüp koklaşırsak eğer.
Yani yakın olmak lazım tabii ki.
İnsanlığa hizmet
edemez. Bu arada hani hakikaten feromon kokusu almak için böyle dibine girmek gerekmiyor. Aynı odada bulunan insanlar birbirlerinin feromon kokularından etkileniyorlar. Hatta koltuk altı sürüntüsü farklı farklı kadınlara koklatılan bir kadının onların menstrual döngülerini değiştirebildiğini biliyoruz. Hiç görmeseler bile. Çok uzaktan alınabilen bir koku bu. Böyle feromonların enteresan etkileri var gibi.
Vay be, çok ilginç bir konu. Peki öyleyse aşık olduğumuzu anlayabilir miyiz? Nasıl anlarız?
O denizde olmak gibi derler. Yani suda yüzmek gibi. Balık diyormuş ya deniz nerede falan diye. Balık, her taraf deniz halbuki. Aşk da öyle bir şey. İnsanı alır götürür. Aşık olduğunuzu yani muhtemelen genelde anlarsınız da siz anlamasanız bile dışarıdan anlaşılır. Çünkü aşkla hareket etmenin normal günlük yaşamdaki hareketlerden bir farkı var. Akıntıya karşı gidersiniz. Normal şartların dışında davranırsınız. Davranış paternleriniz değişir. Ve en güzeli de sevdiğim galiba Mevlana'dan gelen tanım. Aşk insana uykusunu, iştahını ve rahatını kaçırttıran şeydir der. Mesela yemek yememek sağlıksız bir şeydir normalde ama iştahın kaçması bazen çok sağlıklıdır. Özellikle aşk söz konusuysa. Uykusuzluk beyin için kötüdür ama bazen uykusuz kalmak hayatta tavır değiştirmek ve aydınlanmak için güzeldir. Dolayısıyla bunların hepsi aşkın sağladığı şeyler. Ama bu bir kişiye de olabilir dediğim gibi. Başka bir konuya da olabilir ve anlaşılır.
Okey hocam. Aşık olduğumuzu anlayabilmeyiz dedik en son.
Anlarız.
Peki buna göre ilk görüşte aşk nedir? Bu anlattıklarınıza göre.
Aslında günlük hayatta kullandığımız itibariyle o biraz önce anlattığım biyolojik ve duygusal çekim işine diyoruz. İlk görüşte aşk aslında çoğu zaman fiziksel çekicilikle alakalıdır. Ve fiziksel çekicilik insanda gerçekten çok belirleyicidir. Belli kıstaslara uygun olması anlamına geliyor karşıdaki kişinin. Fakat işte bu ne kadar otantik ihtiyaçlara yönelik, ne kadar medyadan ya da kültürden bindirilmiş güzellik ya da çekicilik algıları ile ilgili o çok belirleyici oluyor. Birçok insanla o dışsal kriterlere göre bir araya gelip biraz zaman geçirdiğinizde aman abi bu değilmiş falan olmanızın nedeni biraz da o. Otantik olabilmek çok zor ilk görüşte aşk meselesinde. Yani ben kendimden de biliyorum, birçok insanda da var. İlk başta size böyle çok çekici, olumlu, cazip ya da mükemmel görünen bir şeylerin yakın planda aslında son derece kusurlu ve size uygun olmadığını hemen fark edebilirsiniz. Dolayısıyla burada biraz işte sakin olmak gerekir dediğim kısım oydu. İlk görüşte aşk bir kutsal kase gibi. Herkes böyle bir şey arıyor. Yani öyle bir şey olacak ki hayatımın aşkıyla zart diye işte vapurda denk geleceğim ve bütün ömrüm değişecek falan. Ya potansiyel olarak ruh eşiniz dünyada bir 60 bin tane falan vardır. Çok şey yapmamak lazım. Yani uygun bir koşul altında, aklınız başınızdayken böyle biriyle buluşmak daha iyi. Sıklıkla yıldırım çarpmasına benzer ilk görüşte aşk, son görüşte büyük hüsranla sonuçlanıyor. O yüzden oraya çok fazla hani coşmamayı tavsiye edeceğim ama insanın elinde de değil ki yazık. O aklı gidiyor ya böyle ilk başta. Özellikle beyleri tutamıyorsunuz yani. Onlar bir değişik davranıyorlar. Hayırlısı zaten dövüle dövüle öğreneceğiz. Yani biraz baltayı taşa vuracağız ki sonrasında olgunlaşalım.
Evet, sonuçta hocam bu bir insanlığın devamını sağlamak için bir mekanizma ve hani bütün o hissettiğimiz çekicilik, arzu, o feromonların işte yaptıkları bize aslında tamamen bir çocuk ortaya evet. çıkarmak, çocuk yapmakla ve
çocuğu hayatta tutmak, ortaya çıkarmak o kadar zor değil. Hayatta tutmak
evet,
çok zor.
Evet, hayatta tutmak. O zaman bu açıdan bakacak olursak aşk tamamen aslında evrimsel bir şey. Hani insanlığın
tamamen
demezdim. Sağlayacak bir şey.
Ben olsam tamamen demezdim. Çünkü insanı şöyle düşünürüm ben hep ve öyle de düşünülmesinin faydalı olduğunu düşünürüm. Biyolojik bir altyapı üzerine adeta kuantum sıçraması gibi bir şekilde bindirilmiş bazı özellikler taşıyan bir varlık insan. Mesela bütün canlıların üreme güdüsü bizde de aynen var. Salarsak ortalık karışıyor biliyorsun. Ama biz onun üzerine başka şeyler inşa ediyoruz. Hatta hayvanların üremesine sebep olan libido dediğimiz güç bizde sanatsal yaratıma falan dönüşüyor mesela. Biz onu başka bir şekilde dünyayı değiştirmek için kullanıyoruz. Kendimizi başka bir şeye dönüştürmek için kullanıyoruz. Bu açıdan baktığında tamamen demezsek bize zemin olarak orasıdır ama onun üstünde bir şey var demek doğru. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim işte bu aşk nereden geliyor? Yani insanda bu kişiler arası aşk nasıl oluşuyor araştırmalarında ilginç bir şey görüyorsun. Bizim ait olduğumuz primatlar grubunun hemen hemen hepsinde bu insansı maymunlar dediğimiz şempanze, bonobo, işte goril falan onların hepsinde dişiler yumurtlarken yani üremeye uygun oldukları zaman bunu dışarıdan görebilirsiniz. Cinsel organları kabarır, renkleri değişir, yüzleri değişir, işte tüylerin şekli değişir vesaire. Dolayısıyla erkek bilir ki şu anda çiftleşirsem yavru yapabilirim. çiftleşir ve yoluna gider. Erkeği böyle bir düzende uzun süre dişinin yanında tutamazsınız. Çünkü erkek çok sayıda sperm üretebildiği için mümkün olduğunca çok dişiyi döllemeye programlıdır. Çok eşlidir yani. Ve gezmektedir o diğer canlılarda. İnsana bakıyorsunuz, aynı gruptayız biz. Ama önemli bir fark var. Kadınların yumurtlaması dışarıdan belli olmuyor. Şimdi o yumurtlama dışarıdan belli olmadığı zaman erkeğin üreme şansını arttırmak üzere bir davranışsal adaptasyona gitmesi lazım. Nedir o? Tek taş yüzüğü alıp ömrüm boyunca seninle falan diyoruz ya. Onun yanında daha uzun süre kalma ve bir bağlılık geliştirme gibi bir zorunluluğu var insan erkeğinin. Dolayısıyla mesela uzun süreli birlikteliklerin yolunu açan o yakınlaşma ve beraber olma, 2 yıl aşkın bir süre en azından beraber takılma arzusu evrimsel olarak böyle bir hileyle alakalı gibi gözüküyor. Kadınların menstrual döngüsü dışarıdan görülmeyecek hale geldiğinde üreme şansını arttırmak isteyen erkeğin uzun süre bağlanmaya niyetli erkek olması lazım. Ve böyle yapabilmeniz ne için? Yani sırf kadın yanında biri bulunsun diye mi? Ortaya çıkacak olan bebek çok erken doğan bir bebek olduğu için, insan bebeği 2 sene erken doğar normalden. Yani bizim beyin gelişimi bitmez daha biz doğduğumuzda. O bebeği hayatta tutabilmek için en az 2 kişinin ortak çalışması lazım. Bunu garanti altına alabilmek için kadında o döngü gizleniyor. Erkekte bağlanıcı davranış miktarı artıyor. Buna göre hormonlar milyonlarca yıl içinde seçiliyor. Ve biz neticede o bebeği hayatta tutmak için yapılmış bir programa şu ya da bu şekilde uyuyoruz. Hani bunu bilmek bize ne fayda sağlıyor? Fazla coşmamamızı engelliyor. Yani bütün o hissettiğimiz duyguların falan bir nedeni var. Sonuçta üremeyecek olsak bile, sadece öyle zaman geçiriyor olsak bile o duyguların oradan gelmiş olduğunu bilmek bence faydalı.
Biliyorsunuz flört uygulamaları var. Hı-hı. Hatta insanlar sosyal medyadan, hatta ekşi sözlükten bile tanışıp, evlenip, çocuk yapıp mutlu olabilen insanlar da var. Bunların aşkları daha bilişsel düzeyde mi gerçekleşiyor fizikselden ziyade?
Hayır, o uygulamalar mesela şu anda piyasada çok isimlerini de bilmiyorum. Geçenlerde bir araştırma okudum yeni uygulamalarla ilgili. Yapay zekayla siz verilerinizi giriyorsunuz, size en uygun olan eşleri seçiyor falan. Büyük bir hüsran. O uygulamaların tamamının uzun süreli birliktelikler oluşturabilme şansı görücü usulünden çok daha düşük. Mesela eskiden beri biliyoruz, flört usulü birlikteliklere göre görücü usulü birliktelikler daha uzun sürüyor. Mesela buna uzun süredir insanlar kapıyor. Yani görücü usulü derken bizdeki adı bu ama arkadaşların, ailelerin tanıştırdığı ve birleştirdiği insanların birliktelikleri daha uzun sürüyor. Şimdi bunun aslında basit bir nedeni var. Biraz önce bahsettim, ilk görüşte aşk, flört sizin tamamen estetik, işte kişisel, o dürtüsel algılarınızla alakalı. Ama aileniz, arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz, yani sizi uzun süredir tanıyan insanların size uygun oldukları, gördükleri, uygun olarak görüp sizinle tanıştırdıkları bir kişide sizin göremediğiniz bazı özelliklerinize uygun özellikler olma ihtimali daha yüksek. Yani işte eskiden anneler gidip hamamda kız seçiyorlarmış ya, bizim olana uygun. Sadece görseline bakmıyorlar. Mesela o kızın işte haline, tavrına, diğer insanlarla ilişkileri falan gibi kriterler de olmalı orada. Eğer gerçekten onlar size uygun birini arıyorlarsa sizden daha iyi bir şey bulabilme şansları var. Daha iyi bir uyum yakalayabilirler. Ve bu mesela yapay zekanın yapabileceği bir şey değil. Çünkü yapay zekaya bizim sağladığımız veri son derece yüzeysel veriler ve bakıyorsunuz gerçekten de istatistiklere çoğu insanın birlikteliği hiç uzun sürmüyor. Yani şey, başarı oranı çok çok düşük bu tip uygulamalarda. Ve çoğu uygulamanın nasıl diyelim, arka planında programı yapan insanlar muhakkak orada kişiler istihdam ediyorlar. Yapay zekanın yaptığı seçimlere keyfi modifikasyonlar yapan, bence bununla değil de şununla daha iyi olur falan filan gibi elle verileri değiştirebildiğiniz bir şey kullanıyorlar, yöntem kullanıyorlar. Bunun çok daha başarılı olduğunu biliyoruz. Yapay zekanın bizim doğal zekanın kompleksine ulaşmasında daha çok var, onu söyleyeyim. O yüzden böyle uygulamalara güvenmektense mesela ailenin, eşin, dostun, dayının, halanın söylediğine dikkat etmek daha makul ve mantıklı olabilir. Tabii bu şimdi modern zamanda flört yerine görücü usulünü savundu Sinan Hoca gibi bir şey anlaşılırsa yani konu yarı uykulu dinlenmiş demektir. Bu dönemde zaten flört edeceksin ama anneyle babayla niye tanıştırıyoruz biz insanları, değil mi? Aileler niye tanışıyor? Bir de bakın yani ne görüyorlar o insanda. Sizin belki işte biliyoruz, aşık olduğum sırada beynin ön kısmı çalışmıyor mesela. Analitik akıl yürütme merkezi çalışmaz aşıkken. İlk 20 ay erkekte özellikle böyledir. O muhteşem melektir, hiç hata yapmaz bilmem ne falan. Ondan sonra Süklüm püklüm.
Hocam iyi oldu bahsettiniz. Çünkü ben de şunu soracaktım. Görücü usulü evlilik, yani işler tamamen böyle işte feromonlar vesaire üzerinden çalışıyorsa görücü usuldeki evlilik tersine bir evrime mi yol açar? Hani insanlığın sağlığı açısından zararlı bir şey midir diye soracaktım. Onun
sizin
da cevabını
görücü
vermiş
olursunuz. Görücü usulünde usulü var, usulü var. Mesela kızı verdim gitti falan, böyle bir model var. Bu baltalık, yani başka bir şey değil. Görücü usulünden kastettiğim kişilerin kendi çevrelerinin o kişilerin tanışmasına aracılık ettiği ve sonra onlara bir zaman verdiği, yani tanışma zamanı verdiği bir modelden bahsediyor.
Tanıma zamanı verdiği.
Tabii yani bir tanışsınlar bakalım. Mesela bizde gelenekte ne vardır? İşte buluşturulur, damat adayı, gelin adayı otururlar, sohbet ederler, birkaç kere buluşurlar. Oldu oldu, olmadı olmadı falan. Şimdi bunun farklı versiyonlarını çok rahat uygulayabilirsiniz. Burada siz bir şey gördünüz o gelin adayında ya da damat adayında da bakalım hani damat ya da gelin beğenecek mi? Esas kriter orada olması lazım. Birlikte gidebiliyor mu işler? Yani görücü usul deyince bizim oğlan beşik kertmesiyle evlenecek falan gibi bir şeyi kastetmiyoruz. İki insanın yine seçim yapabilmesi çok önemli ama bir düşünsenize şu anda sosyal medya kullanıyorsanız 5 milyar insanla teorik olarak bağlısınız. Ve eş seçeceksiniz. Bu 5 milyar insanın kabaca 2,5 milyarı kadın mesela ve erkeksiniz. Hangisini seçeceksiniz? Yani rastgele de neye göre en güzel fotoğraf filtresi olan bugün benim stalklayacağım arkadaş falan diye gitmez bu iş. Ya da yaşadığınız şehri düşünün. İstanbul 15-20 milyon insan var. Yarısı kadın olsa, işte bunların 5'te biri sizin yaş aralığınızda olsa bilmem ne. Bu yüz binlerce insan arasında nasıl seçim yapacaksınız? O yüzden bu seçimi önceden daraltacak bazı sosyal filtreler bence tukaka diye bir yere atılmaması gereken filtreler, yerinde kullanmak çok makul ve mantıklı.
Anladım hocam. Peki iki veya daha fazla kişiye aynı anda aşık olabilir miyiz?
Valla aşkı öyle tanımlarsan insan erkeğinin için söyleyebilirim. Aynı anda 25 kişiye falan da aşık olabilir. Hiçbir sorun yok. Yani olay eğer sadece üreme amaçlı bir iştiyak hissetmek ise, ama birlikte yol yürümek için iki kişi bile yeterince kalabalık. O başka bir konu. Zaten gerçek anlamda insani, edebi, daha yüksek düzeyde bir birlikte olma arzusundan bahsediyorsak hem evrimsel ayarlarımız hem kültürel kodlarımız gereği insanlarda ancak bir kişilik boş slot var. Yani orayı da biri doldurdu mu o zor. Ama işte bu one night stand modeli varsa onun sınırı yok, yani kafanıza göre takılabilirsiniz.
Peki hocam, size göre hayatımızın aşkı nasıl tanımlanabilir?
Hiçbir fikrim yok. Yani o kadar değişken bir şey ki o insanın her bir an zihni, belleği, duyguları, ihtiyaçları sürekli değişiyor. Ve karşıdaki insan da hiçbir şekilde sabit değil. Sizin bir gün hayatımın aşkı dediğiniz bir şey, ki ben de bunu hayatımda yaşadım, yarın bir gün Allah Allah bu iş nasıl oldu falan noktasına kadar gelebiliyor. Bu değişim ve dönüşümü durdurmaya çalışmak hayatın en büyük eziyetleri. Yani gençlere şöyle bir tavsiye vereyim. İşte evlilik kurumu önemli bir kurum, aile önemli bir kurum. Bunlara hiçbir şeyim yok. Hani çok toplum için faydalı olduklarını düşünüyorum ama bir evlilik anlaşması imzalarken, mesela biriyle beraber olurken sonsuza kadar sürsün diye başlamak çok mantıklı değil. Bir kere bu büyük bir stres kaynağı. Mesela biz şimdi bir sözleşme imzalıyoruz evlilik diye. Ondan sonra orada ne var? Zımni olarak kağıda yazmasa bile, lan ölene kadar tabii anlaşma. İlk başlarda çok güzel, süper, atarım imzamı. Sonra sorun çıktı, lan ben bütün ömür boyunca buna mı katlanacağım moduna geçiyorsun. Halbuki bunun bir sözleşme olduğunu bilirsen, istediğin zaman feshedilebilir bir şeydir zaten evlilik sözleşmesi. Katolik değilsen böyle bir sorunun yok. Yani her an feshedebilirsin. Bu rahatlık ilişkileri çok daha iyi bir hale getirebilir. Özgür olmak önemlidir bir ilişkinin içerisinde de. Böyle bir şeylerle bağlı olmak, toplumun bilmem neyin sürekli seni gözlemesi sağlıklı bir ilişki ortamı oluşturmaz bana sorarsan. O yüzden evlilik, birliktelik, bunların hepsi işin sosu. Önemli olan duygular ve neye ihtiyacın olduğu ve tabii karşıda da bir insan olduğu için onunla saygı, sevgi, ortak bir hikaye çerçevesinde iletişmek. Rahat olmak lazım.
Anladım. Yani aslında evlilikler bitebilir ve biz tekrar aşık olabiliriz.
Tabii ki.
Öyle değil mi? Aynen. Bunun bir sınırı yok.
Ya evlilik, yani evlilik aşkla alakalı bir şey değil zaten. Tarihsel olarak da bakarsan mal bölüşümüyle alakalı bir gelenektir. Yani kanuni bir sözleşmedir aslında. Aşkla evlilik çok yeni birleşmiş bir şey. Yani 100 sene olmamıştır muhtemelen bu ortaya çıkanı. Biz yeni icat ettik. Ona da bir takım hikayeler yakıştırmaya çalışıyoruz de. Beyaz gelinlik falan.
Evet, evliliği de belki başka bir bölümde detaylıca inceleriz. Çok
var orada çok sopa yeri söyleyeyim ben. Benim babam kuyumcu çünkü. Ben yıllardır düğün alışverişi gördüm. İnsanlara neler ettiklerini biliyorum yani.
Peki. Normalde aşık olduğumuz birine farklı şartlarda da aşık olur muyduk farklı bir mekanda, zamanda ya da mensup döngüde?
Şimdi bu işte kişinin bir algının, zihnin anlık olmasıyla çok alakalı. Belki de bir saat önce ya da bir saat sonra o kişi hiç dikkatinizi de çekmiyor olabilir, çekmeyecek olabilir. Yani bilinemez bir şey tabii ki bu. Zihin durumu sürekli değiştiği için, duygusal ihtiyaçlar sürekli değiştiği için, estetik algılar devamlı değiştiği için farklı zamanlarda farklı algı biçimlerimiz var. Hiçbir zaman biz etrafımıza baktığımızda her şeyi olduğu gibi görmüyoruz. Saliency network diye bir network var beynimizde. Belirginlik ağı demek bu. Gözümüze neyin çarpacağını o belirliyor. O anki ihtiyacımıza göre, işte mesela susamışsak suyu önce görüyoruz. Ama susuz değilsen suyu görmüyorsun. Gözün onu atlıyor. Bunun gibi bir söz vardır. Yine galiba Mevlana'dan. Susuzlar alemde suyu aradığı gibi su da susuzları arar diye. Böyle bir denk gelmeden bahseder. O anda neye ihtiyacın varsa o gelir seni bulur zaten. Muhtemelen başka bir anda olsa, başka bir kişi, başka bir hikaye, başka bir aşk olacaktı. Hayat zaten anda yaşanır. Geçmişte ya da gelecekte değil, anda. O yüzden şimdiye bilinçle bakmak çok önemli.
Peki bazı insanlar aşkı hissedemediklerini söylüyorlar, aşka inanmadıklarını söylüyorlar. Onların aşka inanmasını ya da aşk hissetmesini engelleyen şey ne?
Vallahi bir kere üzgünüm kendileri için. Yani bu büyük oranda kişinin ne istediğini bilmiyor olmasıyla çok yakın alakalı. Benim genellikle gördüğüm benzer hadiseler ve tabii ki literatüre biraz bakarsan, insanların karşı tarafla yaşadıkları sorunlar kendi hayatlarını organize etme problemlerinden kaynaklanır. Yani gerçekten ne istediğini bilmeyen, ona işine yarayacak bir şey versen bile onu anlamayabilir. Dolayısıyla böyle durumlarda insanlar çevresi, etrafındaki insanların, mesela aşık olduğu kişinin onunla birlikte neler yapabileceklerinden öte kendi ihtiyaçları konusunda kafa karışıkları yaşadıkları için korku, çekince ve ikircik çok yaygın oluyor onların hayatında. Dolayısıyla doğru bir aşkı yaşayabilmek için insanın önce kendisiyle biraz tanışıklık geliştirmesi lazım. Ben çok önemli bir kural keşfettim insanla ilgili. Sonra da bunun literatürde karşılığını buldum. İlişkilerde mutlu olmak isteyen bütün arkadaşlar bu cümlemi şöyle bir kenara yazsınlar. Bu benim cümlem de değil, bunu çok kişi de söylüyor ama her gün hatırlatmakta fayda var. Kendi başına mutlu olmayan insanı hiç kimse mutlu edemez. Kendi başınıza mutlu olmak için de kendinizle nasıl yaşayacağınızı öğrenmeniz lazım. Çünkü bu aparat bize yabancı. Bu sistem tanışmadığımız sürece bizim için bir yabancıdan ibaret. Onunla ne kadar tanışmaya vaktiniz varsa bir başka insanla da o kadar verimli bir hayat kurabilirsiniz. Önce esas aşkı belki kendimize duymamız lazım.
İlk aşkını ya da işte büyük aşkını unutamayan insanlar var hocam tekrar. Yani bir kere aşık oluyorlar, üzülüyorlar ve sonra bir daha hiç o duyguları hissedemiyorlar. O yüzden yeni ilişkilerinde de sorunlar yaşıyorlar, hayatlarında da. Burada bizim beynimizde olan şey ne özellikle?
Vallahi bu soruya cevabım biraz üzücü gelebilir ama yarım kalan her şey efsanevi ve unutulmazdır. Çünkü duygular tamamlanmaz, geride bir açlık bırakır. Mesela büyük aşklarla başlayan evlilikler büyük hüsranlarla sonuçlandığı zaman kişiler dönüp de ilk aşkları olsa bile o günü pek hatırlamak istemezler. Tatlış bir anı olarak kalabilir belki ama o mesela zihinden çok kolay gider. Eğer belli bir duygusal doyum sonrasında bittiyse o iş. İlk aşk mesela çok şiddetli bir duygulanımdır ilk defa tanıştıysanız eğer ve beyninizde öğrenmenin zeminini duygular oluşturur. Bir şey ne kadar çok duygu tetiklerse o kadar derin öğrenir. O yüzden mesela küçüklüğümüzde en küçükken hatırladığımız anlar genellikle duygusal anlardır. İlk aşk anısı da böyledir ve kolay kolay unutulmaz. Duyguları çok sarsan herhangi bir şeyde olduğu gibi arada ne geçirirseniz geçirin bu kalır. Bir de mesela işte efsane olan aşkların hepsi kavuşamayanlarla ilgilidir biliyorsunuz. Hep böyle aşk filmi seyrederken, romantik filmleri seyrederken bizi ekranda tutan en önemli şey nedir? Ay ne güzel işte ponçik ponçik birbirlerini seviyorlar değil. Araya bir kız girer, bir durum girer, bir yanlış anlaşılma olur, bir çözülme olur. Eyvah gitti gidecek falan filan derken biz filmin sonunda hani mutlu son olacağını bilsek bile o gerilim için filmi seyrederiz. Bizim hayatımızda aslında bitmeyen şeyler unutulmazdır. Böyle sonu gelmeyen, bir türlü nihayet erdiremediğimiz, halkayı kapatamadığımız şeyler. O yüzden hani acılı aşklar, ayrılıklar olmasa o büyük romanlar falan da hiçbiri yazılmayacaktı. Böyle sonsuza kadar mutlu yaşadılar ancak batı tipi masallar da olur. Bizde gerçek hayatta pek fazla olmuyor şeyler.
Anladım hocam. Peki bir de böyle özellikle işte İç Anadolu'da zorla evlendirilen yani seçim hakları, tercih hakları olmadan bir araya getirilmiş ve ömrü boyunca birlikte yaşamış insanlar var. İnsan bir noktadan sonra bu birlikte olmak zorunda olduğu kişiye aşık olabilir mi?
Elbette olabilir. Hatta genellikle olur. Şimdi feodal toplum düzeninde böyle bir sistem zorunludur. Yani orada zaten kişilerin böyle özgür bir seçim hakkıyla bilme, aşk yaşamak gibi bir öğrenilmişlikleri de arzuları da olmadığı için oradaki sistem zaten öyle işlerdi. Ama modern zamanda böyle bir şey yaptığın zaman büyük bir zulüm oluyor. Bizim bir arkadaşımızın annesine sormuştuk. İşte görücü usulüyle evlendiklerini falan anlatmıştık kocasıyla. Sonra 40 senedir de evlilermiş. Dedi ki arkadaş, kocanı seviyor musun dedi. Tabii seviyorum dedi. Niye dedi o da? Alıştım dedi. Şimdi belli bir zaman bizim böyle aşinalık etkisi diye bir şey vardır. Birisini uzun süre gördüğümüzde ona karşı duygu geliştirmeye başlarız. Bu hem işte oksitosin hormonunun etkisiyle falan. Eğer arada büyük kavga gürültü yoksa, dokusal, kültürel, biyolojik uyumsuzluk yoksa birlikte bir hayat yaşayan insanlar bir süre sonra birbirlerine ekstra kıymet vermeye başlarlar ve bu aslında bir yol arkadaşlığına, bir yarenliğe dönüşür. Dolayısıyla bence o alevli aşktan çok daha verimli bir duygu durumudur bu. Biraz önce dedim ya, yokluk, yoksulluk, savaş, kıtlık gibi durumlar varsa insanları daha çok birbirine bağlar diye. Bizim mesela dedelerimize falan gelene kadar çok yakın bir jenerasyonda neden öyle kafasına göre boşanma falan yok denecek kadar azdı? Çünkü hayatın zorlukları içerisinde hiç optimal olmayan şartlarda bir araya gelmiş insanlar kendileri için bir cennet yaratıyorlardı aslında. Duygusal ve güvenlikli bir cennet. Dolayısıyla bugün cenneti başka yerde aradığımız için eve o kadar mesai harcamamıza gerek kalmıyor. Bu da evliliklerin maalesef eski jenerasyondan öğrendiğimiz büyük umutlarla başlayıp büyük hüsranlarla sona ermesini sağlıyor. Hayatı karmaşıklaştırdıkça bu bedeli ödemeye devam edeceğiz. Bay mükemmel, bayan mükemmeli arayacağım diye çoğumuz evde kalacağız. Ve hayatımın aşkını buldum diye büyük hüsranlarla kendimizi psikiyatristlerde ya da barlarda ya da başka bir yerlerde bulabileceğiz. O yüzden sakin olmak lazım, çok da şey yapmamak lazım. Benim genel mesajım bu.
Aşkı sevgiden ayıran şey ne hocam?
Aşk şiddetli, sevgi sürekli. Mesela aşkla ilgili ilginç bir tanım var. Şehveti ve şefkati aynı anda aynı kişiye duyabilme becerisi derler. Bu hani üreme tabanlı işte aşk için, deminden beri konuştuğumuz için. Bu ilginçtir çünkü şehvet yıkıcı, parçalayıcı, delici bir duygudur. Şefkat ise kapsayıcı, toparlayıcı ve koruyucu bir duygudur. Bu ikisinin aynı kişiye hissedilmesi bir zaten disonans yaratır, bir uyumsuzluk yaratır ve o dinamizm de o biraz uyumsuzluktan gelir, yin yang meselesi gibi. Ama sevgi, gerçek sevgi ki çoğu zaman bu gerçek aşkla karıştırılır. Mesela literatürde maternal aşk diye bir konu anlatılır. Annenin bebeğine duyduğu sevgidir aslında o. Sevgi ve şefkat. Mesela onda şehvet bileşeni yoktur. O yüzden beyinde de farklı mekanizmalarla işler. Sevgi sürekli ve sırf var olduğu için birine duyduğumuz bir şeydir. Birinden bir şey beklediğimizde ona hissettiğimiz yakınlık sevgi değil, bizzat makyavelizm ve çıkarcılıktır. Onu karıştırmamak lazım. Sevgi birisi öyle olduğu için, bir şey öyle olduğu için onun varlığına şükran duymaktan ibarettir. Ama aşk elde etmeyle alakalıdır yani.
Peki, aşk acısı diye bir şey biliyoruz.
Evet.
Bu aşk acısını yaşarken beynimizde ve vücudumuzda neler oluyor?
Fiziksel acıyla hemen hemen aynı şeyler oluyor. Özellikle reddedilme, terk edilme durumunun beyinde fiziksel olarak bir yerimiz acıdığında aktif olan yerleri çalıştırdığını biliyoruz. Ama kötü bir durum var, ağrı kesiciyle geçmiyor. Yani aynı bölgeler sonuçta bunu bir acı olarak algılıyor. Aşk acısının en iyi, hani çok uzun bir konudur ama en iyi ilacı sevdiğiniz ve güvendiğiniz birilerin sizi teskin ve teselli etmesi, onlarla beraber zaman geçirmenizdir. Mesela birçok insan üzgünken birini yitirdiğinde ya da ayrıldığında farkında olmadan onu teselli ederken sırtını sıvazlarız. Bunun biyolojik bir sebebi var. Özellikle sırtına dokunulduğunda bir insanın sıvazlandığında beyninde oksitosin salınımı artar. Oksitosin sakinleştirici bir hormondur. Bizi işte güvende hissetmemizi sağlar falan. Yani daha kestirme bir cevap olacaksa anneniz inşallah hayatta ve sağlıklıysa ve aşk acısı çekiyorsanız gidin annenize sarılın. En hızlı oksitosin salgılayacak yer orasıdır. Yoksa da onun yerine geçebilecek hakikaten çok güvendiğiniz, sevdiğiniz insanlarla bir arada olmaya çalışın. Çünkü aşk acısı kolay geçen bir acı değil ama muhakkak geçen bir acı. Yani onu kesinlikle geçiyor. Yani şu anda mesela varsa bir arkadaşım en büyük sorunu şudur. Ben onsuz yaşayamam falan. Merak etme ya, 2 ay var, hiçbir şey kalmayacak yani, her şey tertemiz olacak. Ama o işte geçene kadar bekleyemiyoruz. Ömür boyu sürecekmiş gibi geliyor, öyle olmuyor.
Peki şuraya bağlayalım buradan. Freudian bir aşk var. annemize ya da babamıza benzeyen insanlara daha çok aşık olmaya eğilimliyiz. Neden böyle?
İnsan zihni karşılaştırmalı bir sistemle çalışır. Görecelidir. Bir şeyi bir şeye nispet ederek öğrenir. Her zaman böyledir. Ben kendimi bile dış dünyada bildiğim insanlarla kıyaslayarak tanımlarım. Dolayısıyla mesela erkek dediğimizde birçoğumuzun aklına ilk gördüğümüz erkek figürünün gelmesi doğaldır. O da babadır. Onunla kıyaslayarak öğreniriz. Birçok insan mesela annesinden babasından ideal dışı davranış gördüğünde hayatta ben böyle olmayacağım ve bunlar gibi bir birliktelik kurmayacağım diye yeminler etse de zaman içerisinde kendisi mesela bir kadının kendi annesine, bir erkeğin kendi babasına dönüştüğüne çok da şahitlik etmişizdir. Hayatımızın ilk dönemleri anne babamızın ya da ilk çevremizdeki insanların bize yaptığı etkiler altında çok fazla şekillendiği için bizim algımızı hemen hemen tamamen onlar oluşturur. Elbette değişebilir, elbette dönüştürülebilir ama ancak ve ancak bilincimizi kullanır. Tek tek o kalıp davranış ve algılarımızın üzerinde çalışırsak bunu başarabiliriz. Yoksa yani çok büyük istatistikler oranında her kadın koca olarak neticede babasını, her erkek de eş olarak genellikle annesini arar, ona dönüşmesini ister. İlk başlarda lay lay lon böyle serseri sevgilim modu hoşa gitse de sonra otursana 2 dakika evinde falan filan başladığında anlayın ki anne baba geri geliyor. Ve bu olacak, bu mukadder. Eğer başka bir konuda bir sözleşme yapıp üzerine çalışmazsanız.
Tabii bu döngüyü kırmak var. Gerekiyor.
Nasıl?
Bu döngüyü kırmak gerekiyor.
Kırmak iyi olur. Yani çünkü aksi takdirde tamamen zıt özellikleri nedeniyle beğendiğiniz birisi yarın bir gün tam zıt bir tarafa dönüşmediği için onunla düşman olabilirsiniz. Gerek yok. Yani her insan sizin zihninizdeki gizli imaja dönüşmek kabiliyetini taşımıyor olabilir.
Hocam bazen de yıllar boyunca arkadaş olduğumuz, daha önce hiç öyle düşünmediğimiz insanlara, en yakın arkadaşlarımıza aşık oluyoruz.
Tabii ki.
Burada, bu nasıl bir fenomen? Burada neler oluyor?
Şimdi burada işte biraz önce bahsettiğim aşinalık etkisi çok önemli. Eğer belli bir süre, diyelim iş yerinde, mahallede, orada burada bir insanla çok vakit geçirirseniz, siz başka türlü arayışlardayken bir süre sonra o kişinin, özellikle sizinle geçtiği ilişki biçimine bağlı olarak işte destekleyici, anlayışlı, dost falan filan özelliklerine bağlı olarak aranızda rahatlıkla daha farklı bir çekim gelişebilir. Ama bu aşinalık etkisiyle ilgilidir. O kişiye özel değildir. Onu unutmamak lazım. Zamanda geriye saralım, o kişiyi alalım, yerine başka birisi koyalım. Muhtemelen aynı duyguyu ona da geliştireceksiniz. İlk bakışta mesela tipini, sesini ya da başka bir şeyini hiç beğenmediğiniz bir insan bir süre sonra size bu yüzden çekici gelmeye başlayabilir. Çünkü onu tanıdıkça onun derinliklerini keşfedersiniz ve bağlanabileceğiniz başka alanlar bulursunuz. Aşinalık etkisi insanın türünü sürdürmesinde çok önemlidir bu arada. Herkes kendi anne babasına bir baksın. Yani kimsenin annesi Angelina Jolie, kimsenin babası da Brad Pitt değil. Hiçbirimiz böyle marjinal tiplerin çocukları değiliz. O yüzden de gayet normal ortalama insanlarız. O zaten marjinaller çok tuhaf gözüküyor bizim gözümüzde. Onlar genellikle evde kalıyor. Dikkat et. Çok havalı kızlar, çok yakışıklı olanların yanına yanaşılmaz genellikle. Tırsarız. Niye? Bize benzeyenlere daha kolay yaklaşırız. Ortalama tipi olanlar, ortalama gelir düzeyi, ortalama bilmem ne. Aşinalık etkisinin bir başka versiyonudur. Onlara daha kolay yanaştığımız için onlarla daha kolay birliktelik kurar, daha çabuk üreriz. Ve dolayısıyla insan türünün sürmesinde de bu ortalama önemli. Öyle Almanların, işte Nazi Almanya'sının istediği gibi ari ırk falan filan yapma insanda çalışmaz. Çünkü bir süre sonra herkes evde kalır, söyleyeyim. Beton gibi adamlar, işte böyle Hera gibi kızlarla bu iş yürümez. Arada benim gibi tipler de lazım.
Peki hocam, aşkın yaşı olur mu? Yani aşkı sağlayan mekanizmalar yok. Beyindeki ve vücuttaki her zaman çalışır mı?
Her zaman çalışır. Hızı düşebilir, bilgelikle şekli değişebilir ama aşk yoksa insan ölüdür zaten. Yani aşksız olmaz. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Bizim kültürümüzün anlatabilsek dünyaya en büyük hediyesidir. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. İnsan aşk sayesinde yaşar. Yeme bile bir aşktır mesela. Yemek bile insan için bir aşktır. Her hayvan beslenir ama insan sofra tezyin eder. Hazırlar, süsler, onu bir ritüele çevirir. Dolayısıyla aşk yoksa insan yok.
Peki hocam, öyleyse hayatımıza...
Tabii bu biraz önceki aşktan farklı bu arada. O bahsettiğimiz büyük aşk bu.
Peki hocam, öyleyse hayatımıza aşk da anlam katabilir miyiz? Hayatın anlamı aşk mıdır?
Araçlarından biridir ama anlamı bu da değildir. Daha evvel söylemiştim, idrake katkı yapan her şey anlama katkı yapar. Zaten en son seninle bir anlam konuşacağız biz. Esas konu o. Hayatın anlam aslında anlamdır. Ama o anlam nedir? Bütün bu basamaklar onu destekleyecek işte. O idraki sağlayabildiği zaman aşk muhteşem bir araçtır. Ama çoğu zaman insanın aklını alır, hayatını da berbat edebilir. Kullanım kılavuzuna bakmak lazım.
Teşekkür ederiz hocam.
Ben teşekkür ederim.
Sinan Canan hocamızla hayatın anlamını arıyoruz. Farklı farklı kavramlar üzerinden. Bir sonraki bölümler için bize abone olmayı unutmayın.
Evet, abone lütfen.
Görüşmek üzere hocam.
Görüşürüz.